Herkese merhaba, ben Çiğdem Öztabak. Wikipedik Şeyler podcastimin her bölümünde merak ettiğim herhangi bir şey hakkında Wikipedik bilgiler paylaşıyorum. Bu bazen bilimsel bir kavram, bazen bir kitap, bazen de bir filmin felsefesi olabiliyor. Bilgiyi paylaşmayı seviyorsanız tam yerindesiniz. Çünkü her zaman öğrenecek yeni bir şey vardır. Ve Wikipedik Şeyler başlıyor.
Herkese merhaba. Wiser Media'nın sunduğu bu bölümde böyle biraz size mutluluktan bahsedeceğim. 100 bin mutlu an koydum bölümün adını. Aslında biz insanları ne mutlu eder? Bu mutluluğu zaman içinde sürdüren şeyler nelerdir? Biraz bunlarla ilgili psikologların da araştırmaları, teknolojinin de işin içine girmesiyle MIT'nin bir makalesinde okuduğum bilgileri sizle paylaşmak istedim. Şimdi aslında insanları ne mutlu eder dediğimizde büyük bir veri tabanı bu cevabı artık bize verebiliyor gibi düşünebilirsiniz. Yani mutluluk bilimi genellikle işte psikologların ve genel olarak toplumun ilgisini çok çekiyor ve çok araştırılan, soyut gibi duran ama aslında bazı datalara bağlı olarak da değişen, benim de böyle dataları okuyunca bayağı şaşırdığım bir kavram. Ne demiştim en başta? Aslında bizi neler mutlu eder ve bu mutluluğu zaman içinde sürdüren nedir? Çok eskiden aklımda kalan bir şey var. Eskiden blog tutuyordum. Boostuz, Blogspot. Hala duruyor bu arada. Ama çoğu yerde bahsetmiyorum aslında bundan ya da paylaşmıyorum oradan bir şey. Benim tabii kendi geçmişimle ilgili çok eski bir blog yani. 20'li yaşlarımın ortasında tutmaya başlamıştım. Boostuz adı da. Merak eden girer bakar yani. Yazdıklarımdan da ben artık sorumlu değilim tabii. 20'li yaşlarım Çiğdem sorumlu. Orada da paylaşmıştım diye hatırlıyorum. Şimdi geri dönüp bakacağım hatta yani podcast kaydettikten sonra. Mutluluğu kovalamaktan ileri geliyor mutsuzluk. Bir cümle yazmıştım oraya. Şu an hani kimin söylediğini hatırlamıyorum ama yani konuya uyduğu için bunu da burada geçirmeden edemiyorum. Bizi ne mutlu eder ve bu mutluluğu zaman içinde sürdüren nedir diye sorduğumuzda MIT'nin araştırmasında çok çeşitli faktörlerin önemli roller oynadığını görüyorlar. Psikologlar diyor ki mutluluğumuzun yaklaşık %50'sini genlerimizin sonucunda alıyormuşuz. Onlar böyle düşünüyor psikologlar. Ve yani düşünsenize %50'si genlerimizin sonucuysa mutluluk. Zaten biz belli bir mutluluk düzeyi için önceden programlanmışız aslında. Yani düşününce. Bu da bayağı değişik aslında. Buradan tabii simülasyon teorisine atlamak çok kolay bu arada. Ama tabii konuyu dağıtmadan geri dönüyorum. Düşünen simülasyon teorisini de bir düşünsün. Ne diyoruz? Belli bir mutluluk düzeyi için önceden programlanmış olabilir miyiz? Çünkü %50'si genlerimizin sonucu geliyorsa mutluluğumuz. Buna karşılık da genlerimizin dışında yani işte çevremiz, yaşam koşullarımız, mutluluk seviyemize sadece %10 katkıda bulunduğunu düşünüyorlarmış. Bu da farklı bir bilgi, farkındalık yaratacak bir bilgi olabilir. Yani bahaneler üretmeyelim. Aslında bu doğru olabilir çünkü şu an aklıma geldi. Ben Bali'ye seyahat ettiğimde, o zaman işte Bali ile ilgili Endonezya'da Bali adası, orası ile ilgili böyle bilgiler okumaya başladığımda antropologların orada araştırmalar yaptığını okumuştum. Mutluluk düzeyiyle ilgili. Çünkü insanlar çok fakir olmasına rağmen mutluluk düzeyleri ve tatmin, kişisel tatmin düzeyleri çok üst düzeydeymiş. Ve hakikaten ben oraya gittiğimde bunu birebir yaşadım. İnsanlar gerçekten çok neşeli, çok mutlu. Rol yapmıyorlar yani. Gerçekten çok neşeliler. Ve mesela bir dükkana giriyorsunuz. Böyle dandik bir dükkan yani hani satılan ürünler de hani zaten işte para birimi çok değersiz vesaire. Hani insanlar çok güzel şartlarda da yaşamıyorlar. Muhteşem bir doğa falan tabii ama yani yaşam koşullarına baktığınızda çok daha aslında düşük seviyede. Ama çok gerçekten çok mutlular. Yani bir mağazada hatta şeyi hatırlıyorum. Deri, ayakkabı, terlik gibi şeyler bakıyordum. Bir tane kız benimle sohbet etmişti orada çalışan. Orada çalışıyor ve gece çok geç saatlere kadar açık dükkanlar. Muhtemelen bütün günde orada çalışmış yani. Ve o kadar neşeliydi ki beni de güldürdü. Yani kız beni güldürdü. Yani ben onu mutlu edeceğim ama o beni mutlu etmişti. Deneyimlediğim için bunun doğru olabileceğini şu an düşündüm ve ben de bir farkındalık yaşadım. Çevremizin ve yaşam koşullarımızın her zaman mutsuzluğumuza bir araç olmasını engelleyen bir bilgi bence bu. Ve gerisi de şimdi aslında %60'ını şu an konuştuk. %50'si genlerimizden geliyor. %10'u da işte yaşam koşulları ve çevremizin etkisi diyelim. %40'ı da bizim kontrolümüzde diyor psikologlar. Yani aslında tam olarak şöyle söylüyorlar. Biraz daha çarpıcı bir cümle söyleyeyim size. Mutluluk seviyemizin yaklaşık %40'ı yaptığımız seçimlerin sonucudur diyorlar. Bunlar işte uzun vadeli ilişkilere yatırım yapmak, romantik ya da arkadaşlık ilişkileri ya da iş ilişkileri, anlamlı işler yapmak kendiniz için, yani sevdiğiniz işlerle uğraşmak ve sevdiklerinizle gerçekten bağ kurmak gibi şeyler olarak açıklıyorlar. Bir grafik var tabii, bunu sizin de size anlatmam ve beyninizde bunu canlandırmanız çok zor ama grafiğin adı şu: mutlu an başına fiil sayısının dağılımı. İsteyen olursa bana yazabilir. Instagram'dan ya da Twitter'dan ya da LinkedIn'den ya da telefonum varsa telefonunuzdan bana yazın. Sizle bu grafiği paylaşayım. Mutlu an başına fiil sayısının dağılımı. Çok gerçekten değişik bir grafik. Şimdi gerçekten de aslında pozitif psikolojinin nispeten aslında yeni disiplini insanları bu davranışlara yönlendiriyor diyor psikologlar. Ve giderek artan sayıda uygulamada insanların, yani bizlerin mutluluk düzeylerini arttırmak için seçimler yapmamıza yardımcı oluyor aslında. İşte bu bütün bu algoritmalar aslında bizim sevdiğimiz şeyleri bizim önümüze çıkartıyorlar ki biz mutlu olalım. Çünkü onları elde ettiğimiz zaman mutlu olacağız diye düşünüyorlar. Ama öyle mi gerçekten? Yoksa ebuz mu ediliyoruz? Burası yine tartışmalı. Bu seçim ve davranışların incelenmesi, şaşıracaksınız ama evet, 21. yüzyılın dünya gezegeninde hala emekleme aşamasında bu araştırmalar. Mutluluk aslında istenildiğinde böyle açıp kapatılan bir durum değil, biliyorsunuz. Yani keşke öyle olsaydı ama zaten hiç kimse mutsuzluğun herhalde musluğunu açmazdı diye düşünüyorum. Bunun yerine zengin bazı koşullar ve bunların aslında permütasyonları tarafından da tetiklenen böyle durumlar dizisi, yani mutluluk baktığınızda. Yine de bu koşulların, yani bu bizi mutlu edecek koşulların, tabii her birey için de farklı, yani bu mutlu edecek koşullar nasıl ortaya çıktıklarını açıklayan da tabii çok daha az çalışma var diyorlar. Şimdi Japonya'da Tokyo Üniversitesi'nde Akari Asai diye bir beyefendi var ve onun çalışmaları ortalığı sarsmış aslında. Akari Asai ve arkadaşları, yani meslektaşları, 100 bin mutlu andan oluşan bir veri tabanı oluşturmuşlar ve aslında içerik madenciliğine girmişler. Herkesin daha fazla keşfedebilmesi için de veri tabanını HappyDB olarak da çevrim içi olarak herkese açık hale getirmişler. Veri tabanını oluştururken eşit oranda kadın ve erkekten 100 bin mutlu anın tanımını toplamışlar. Bu insanların büyük ölçüde 20 ila 40 yaşları arasında ve çoğunlukla bekar olduklarını yazıyor. Veri tabanını temizlemişler ve 100 bin mutlu anı çevrim içi olarak açmışlar. Şimdi veri tabanından mutlu anlara örnekler vereceğim ben size. Bu makalede yazan bazı örnekler. Kocamla yemek yemek, bir arkadaşımla dışarı çıkmak ve hayat hakkında konuşmak, bu akşam koşuya çıkmak, akşam çıktığım havanın çok güzel ve gölgeli olması. Bu ben olabilirim bu arada. Gerçekten tam benim yazacağım bir şeymiş yani. Gelecek ay Florida'ya seyahat edebileceğim için çok heyecanlıyım. Bunu düşündükçe kahkaha atıyorum yazmış birisi. Kız arkadaşımla jacuzzi'de öpüşmeyin. Bu cümleler hemen onları en iyi aslında nasıl analiz edeceğimiz sorusunu tabii gündeme getiriyor. Yani mutlu anda gerçekleştirilen etkinlikleri, bunlara kimler katılıyor ve başka hangi faktörlerin rol oynayabileceğini analiz etmek için de doğal dil işleme yöntemini kullanarak göreve başlamışlar. Yani aslında işte akşam koşuya çıktım, hava güzeldi ve gölgeliydi. Yani koşu var, akşam olması var, havanın işte biraz böyle hani hafif bulutlu, böyle tam gün batarken böyle o alacakaranlık gibi olur ya, yani o hava, ben de çok severim onu, onun gibi. Ya da işte mesela gelecek ay Florida'ya seyahat etmek var, ondan sonra jacuzzi'de kız arkadaşını öpen var. Burada işte bir sürü farklı etken, çevre, kişi, mekan, yapılan eylem gibi bir sürü faktör giriyor ve Ne yapıyor aslında Tokyo Üniversitesi'ndeki Asahi ve arkadaşları? Kimlerin katıldığı bu mutlu anlara ve başka hangi faktörlerin rol oynayabileceğini analiz etmek için doğal dil işleme yöntemini kullanmaya başlamışlar. Ama tabii analizin karmaşık bir görev olduğu ortaya çıkmış. Daha sonrasında örneğin yani yüzeysel olarak en basiti şeydi değil mi? Kocamla akşam yemeği yedi cümlesi. Bu aktiviteyle ilgili aslında tam olarak neyin mutlu olduğu sorusu çıkıyor ortaya. Yani çıkarılan etkinler akşam yemek yemek mi, kocayla birlikte olmak mı, yoksa çocuksuz bir randevu gecesi geçirmek gibi bir şey de olabilir diyor Asahi ve arkadaşları. Dolayısıyla ekip standart duygu ve bu duygusal değer ölçümlerini de kullanarak ifadeleri analiz ederek daha derinlere iniyorlar. Ayrıca böyle ifadeleri başarı, sevgi, işte egzersiz gibi 9 kategoriye ayırmaya çalışmışlar. Bayağı bir uğraşmışlar aslında bununla. Bence hani eğlenceli de bir çalışma olsa gerek ya da kendilerinden de bir şey buldukları, belki kendi farkındalıklarını arttırdıkları. Yani o ekipte çalışmak isterdim ben mesela. Mutlu anları sıralayan insan olmaktansa ekipte çalışan insan olmayı yeğlerdim. Şimdi bu 9 kategoriden birkaç tanesine örnekler verilmiş makalede. Örneğin başarı beklenenden daha iyi bir sonuca ulaşmak için tabii ekstra çaba gerektiren bir faaliyet içerdiği için işte daha farklı bir kategoriye ayırmışlar. İşte sevgi, aile, işte evcil hayvanlarla belki anlamlı etkileşim içeren faaliyetleri içermiş. Mesela yani işte bunun içinde sarılma, öpüşme gibi şeyler sayılmış. Veya işte bisiklete binmek, koşmak, yoga gibi egzersiz yapma niyetleri de egzersiz diye ayırmışlar yani çok basit olarak. Son olarak zaten ekip mutlu anın önceki 24 saatte mi yoksa önceki 3 ayda mı gerçekleştiğine göre de sonuçları açıklamış. Yani bu anlık mutluluk sağlayan faaliyetler ile sürekli mutluluk sağlayan faaliyetler arasındaki fark hakkında fikir vermiş. Bayağı önemli bir bilgi aslında. Asahi diyor ki sonuçlar 24 saatlik dönemde rapor edilen anların günlük olarak gerçekleşen etkinlikler olduğunu anlatmış. Yani örneğin işte yiyecek, yatma zamanı vesaire gibi yani günlük olarak gerçekleşen etkinlikler. 3 aylık dönemde bildirilen anlarda tatiller ya da yaşam olayları gibi daha seyrek olayları yansıtma eğiliminde olduğunu göstermişler. Tabii bu doğal dil işleme yöntemiyle bu veri tabanını birleştirmek çok daha yolun başındalar aslında. Örneğin işte belirli bir mutlu anda açıklanan faaliyetler nelerdir? Mutlu anlarda aktivitelerden başka hangi bileşenler var? Bu yönlerden hangileri mutlu an için aslında en merkezi? Bunları aslında cevap olarak belki de bizlerin daha rahatlaması, belki bizlere daha açıklanabilir ve farkındalığımızı arttırabilecek bilgiler paylaşmaları. Yani mutluluğun %50'sinin genlerimizden geldiğini bilmek bile çok büyük bir farkındalık bence. Ve bu tür bilimsel aslında açıklamalar, bilimsel yapılan deneyler ve bunların sonuçlarının açıklanması bizim bir şeylere körü körüne inanmamızı ya da mutluluğu böyle ne bileyim zorla ya da başka yerlerde aramamızı da aslında zaman kaybımızı engeller diye düşünüyorum. O yüzden de ben bu çalışmayı çok faydalı buldum ve sizlerle hemen paylaşmak istedim. Demografik gruplar arasında, kültürler arasında, yaşanılan çevre arasında aslında mutluluğun bu kadar payının düşük olması bence birçok şeyin göstergesi. Belki de biz gerçekten bir şeyleri böyle ezbere yaşıyoruz bazen ve bunu engeller bu. Ve gerçekten anda kalmak ve anda mutlu olmak. Yani mutluluğu aslında o anda yaşamayı gerektirir gibi geliyor bana. O yüzden de bu 100 bin mutlu an veri tabanının piyasaya sürülmesi, mutluluğu daha iyi anlamak ve hepimizin kendi şartlarımızda ve kendi karakterlerimizde, kendi dünyalarımızda yardımcı olacak yeni yollar bulmak için bence çok önemli bir adım. Technology Review'da yayınlanan bu makaleden size böyle örnekler vermek istedim. 100 bin kitle kaynaklı mutlu anlar derlemesi. Evet, Wiser Media'ydı bu bölümümün sponsoru. Wiser Media'dan yine size bahsetmek istiyorum. Çünkü Wiser Media'yı Instagram'da bulabilirsiniz. Ayrıca da uygulama marketlerden indirebilirsiniz. Wiser Media ile ilgili şunu söyleyebilirim. Wiser, fikrine güvendiğiniz kişilerin aslında bütün mediumlarını yani bütün araçlarını işte okudukları makaleler, derledikleri makaleler, dinledikleri podcastler, izledikleri videolara erişebildiğiniz bir keşif platformu. Beni de Çiğdem Öztabak ismiyle ve kürasyonlarımı Wiser Media uygulamasında bulabilirsiniz. Bana her zaman işte neler okuduğum, hangi podcastleri dinlediğim, neler izlediğim, özellikle Instagram'da böyle bazen izlediğim şeylerle ilgili çok fazla hikaye paylaşabiliyorum, bilgi paylaşabiliyorum ya da bir yerde gördüğüm bir haberi paylaşabiliyorum. Bunlarla ilgili bana çok sorular geliyor Instagram'da beni takip eden insanlardan. Ve Wiser'da aslında bunların hepsini benim bir içerik üreticisi olarak tek bir yerde toplamamı sağlıyor. O yüzden Wiser Media uygulamasını indirip beni takip alabilirsiniz. Ayrıca sponsor oldukları için de bu bölüme tekrar çok teşekkür ederim. Çünkü bence çok özel bir bölüm. 100 bin mutlu an. Herkes şu an hangi anlarda mutlu olduğunu gerçekten düşünüp ufak bir farkındalık yaşayabilir. Bir de Sokrates'in kişisel mutlulukla ilgili kendilik pratikleri diye bir söylenmeleri var diyeyim. Yani Platon'un ağzından dinliyoruz tabii Sokrates'i biz. Dolayısıyla kendilik pratiklerinde aslında Sokrates şöyle diyor. Ben bununla ilgili bir yazı da yazmıştım. Bunu da aslında Wiser Media'ya yükleyeyim. Kendini bilmek ve kendini tanımakla ilgili. Diyor ki aslında çocukluğunuza dönün ve çocukken size en çok mutlu eden şeyleri düşünün. Neydi onlar? Ve onu yapmaya devam edin. Bu kendilik pratiklerinde Sokrates'in olan böyle tipsentrikslerden biri diyeyim size. Son olarak buna ekleyeyim. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.